Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Riyaz-ı Salihin'in Zühd bölümündeki hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. 473. hadis-i şerif. Ebul Abbas Sehl İbni Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu anh'ın söylediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir zat geldi ve "Ya Resulallah, bana yaptığım zaman hem Allah'ın hem de insanların beni seveceği bir iş söyle" buyurdu. "Dülleni ala amelin izâ amiltuhu ehabbeni allahu ehabbeni ennes." Bana bir iş göster, bir amel göster ya Resulallah. Onu yaptığımda Allah da beni sevsin, insanlar da beni sevsin diye sordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: "İzhed fid dünya yuhibbukallah ve zhed fî mâ inden nâs yuhibbekennâs." Dünya ve dünyalıklardan yüz çevir, onlara karşı zahit ol. Yani onlara kalbinde değer verme. Dünyaya ve dünyalıklara kalbinde değer verme. Allah seni sevsin. İnsanların elinde olandan yüz çevir, onlara değer verme. İnsanlar seni sevsin. İnsanlar cimri yaratılmışlardır. Onun elindekini istersen, ona bakarsan kıskanır. Senden rahatsız olur. Seni sevmez. Vermek istemez çünkü. Onun için insanların elindeki şeylere tamah etme, göz dikme. Onlara karşı zahit ol. Onlara değer verme ki insanlar seni sevsin. Dünyaya değer verme ki Allah seni sevsin. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İbn-i Mace'nin Zühd bölümünün birinci babında geçen bir hadis bu. Açıklamalar: bir mümin için dünyada en çok arzu edilen şey önce Allah, sonra da insanlar tarafından sevilen bir kul olabilmektir. Yani zaten Allah tarafından sevilirse, bir hadis-i şerifte, hadis-i kutsi'de bize bildirildiğine göre Cenab-ı Hak onu meleklerine ve insanlara da sevdiriyor zaten. Onun için kul Allah'ın sevdiği bir kul olmaya gayret etmeli. Hedef tek. Onu elde ederse zaten insanlar da onu sevecektir. İnsandaki sevilme duygusu sevme duygusundan daha önde gelir. Sevilmeyi ister insanlar. Kişinin Allah ve insanlar tarafından sevilen bir kimse olması kendi elindedir. Sahabeden birinin Peygamber Efendimiz'e bu husus sorması üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kısa fakat kapsamlı bir cevapla bunun yolunu göstermiştir. Ancak Peygamberimizin burada verdiği cevabın bu sevginin yegane şartı olduğunu söylemek doğru değildir. Bu önemli sebeplerden birisidir. Çünkü Peygamber Efendimizin herhangi bir konuda sorulan böyle soruları muhataba göre değişen farklı cevaplar verdiği bilinmektedir. Herkesin kendisine göre cevap veriyor Efendimiz, ihtiyacına göre. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetleriyle Peygamber Efendimiz'in pek çok hadislerinde Allah'ın kulunu sevmesini belli başlı şartları, sevmesinin belli başlı şartları ve alametlerinden bahsedilir. Vallahu yuhibbul muhsinin, yuhibbu kelimesiyle geçen Kur'an'da ayetler vardır. Allah sabredenleri sever, muhsinleri sever, iyilik sahiplerini sever. Kimleri sevdiği orada sıralanıyor ayet-i kerimelerde. Bu hadiste işaret edilen dünyadan, dünyalıklardan ve insanların ellerinde bulunanlardan yüz çevirmek onlardan sadece biri fakat en önemli sayılanıdır. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Hubbu dünya ra'su kulli hatiyetin. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Zühd ise dünyada nefsin hoşuna gidecek bir takım işleri yapmaya gücü yetmesine rağmen ahireti düşünerek, Allah'ın azabından korkup cennetini umarak, Cenab-ı Hak dışındaki her şeyden gönlü arındırmak, nefsin isteklerine gem vurmaktır. Bu niteliklere sahip bir kimseyi Allah sever. Çünkü böyle bir kimse Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmez. Açlığını giderecek miktarda yiyecek, bedenini örtecek kadar giyecek, kendisini soğuktan ve sıcaktan koruyacak meskenle yetinen, ve dünya hırsına kapılmayan insan züht hayatını tercih etmiş demektir. Görüldüğü gibi zahitlik dünyadan tamamen el etek çekmek, başkalarına muhtaç olup el açacak derecede fakir ve yoksul yaşamak anlamına gelmiyor. Çünkü insan için elinin emeğiyle geçinmekten ve başkasına muhtaç olmamaktan daha üstün bir fazilet olmadığını bildiren yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani güçlü mümin Efendimizin hadisini daha önce okumuştuk. Kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir. Onun için her halükarda kuvvetli olmak ve o kuvveti en güzel yerlerde kullanmak. Zahitlik yukarıda da ifade ettiğimiz gibi insan ne kadar mal ve mülke sahip olursa olsun bunlara gönül bağlamamak ve onların sevgisini Allah'ın sevgisini üzerine çıkarmamak, icabında varlığını Allah yolunda sarf edebilmek manalarına gelmektedir. Yine zahitlik başkalarının elinde bulunan mala, mülke ve dünya varlıklarının hiçbirine göz dikmemek, bunlara sahip olanlara karşı kin, haset ve kıskançlık hisleri beslememek demektir. Böyle bir kimseyi Allah sevdiği gibi insanlara da sevdirir. Sonuç itibariyle kişinin Allah ve insanlar tarafından sevilmesinin mühim şartlarından biri zühd ehli olmasıdır. Hadisten öğrendiklerimiz, bir Allah'ın sevgisini elde etmek bir müminin dünyadaki en büyük arzusu olmalıdır. Allah'ın sevdiğini, sevgisini, rızasını kazanmak. İki, Allah'ın sevgisini elde etmenin başta gelen şartlarından biri zühd hayatını benimsemektir. Dünyayı sevmek çünkü insanı Allah'tan, ahiretten uzaklaştırıyor. Tecrübeyle sabit olduğu için, herkes bunu bildiği için dünyaya kalbinde değer verme, Allah'ı sevmek istiyorsan, Allah tarafından sevilmek istiyorsan. 3. Zühd dünyadan tamamen el etek çekmek değil, dünya sevgisini Allah sevgisinin üzerine çıkarmamaktan ibarettir. 4. İnsanların sevgisine layık olmanın yolu, onların elinde bulunan dünyalıklara göz dikmemek, onlara karşı ihtiras ve haset sahibi olmamaktır. 5. İnsan dünyada helal rızık kazanmaya çalışmalı ve bütün gayretini sarf ettikten sonra Allah'ın verdiğine razı olup kanaat etmelidir. İnsana düşen gayrettir. Gerçekten güzel gayret ederse, kusursuz işlemezse bu konuda Cenab-ı Hak bereketini, rahmetini indirir. Hareket etmek. İnsan hareket edecek. Kazancını Allah verecek. Çalışacak yani. Boş durmayacak. Tembellik yapmayacak. Gününü uykuya vermeyecek. Çoğu vaktini uykuyla geçirmeyecek. Çalıştıktan sonra da Cenab-ı Hak çalışanların gayretini asla zayi etmez. 6. Hakiki müminlerin vasfı haramlardan sakınmak, şüphelilerden uzak durmak, Allah'ın verdiğine şükretmektir. 474. hadis-i şerif. Numan bin Beşir radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların dünyalıklardan elde ettiklerinden bahsetti ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyu açlıktan kıvranıp karnını doyuracak adi hurma bile bulamadığını gördüm dedi. Yani dünyaya karşı en zahit, dünyadan en az istifade eden kimse Allah'ın en çok sevdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun ailesidir. Dünya çok değerli, çok kıymetli bir şey olsaydı Allah öncelikle en sevdiği kuluna bahşederdi. Dünya bir imtihan mahalli. Kalıcı bir yurt değil, geçici bir yurt. Bu Hazreti Ömer'in sözünün açıklamaları, Numan bin Beşir'in Hazreti Ömer'den naklettiği sözler, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Müslümanların dünyalık mal, mülk, mevki, makam ve benzer nimetlere öncekine göre çokça sahip olduklarını ortaya koyar. Zamanla zaten Efendimiz haber veriyor. Dünya size açılacak. Sizin için fakirlikten korkmuyorum. Sizin için birbirinizle dünya yarışına girmenizden ve dünyanın sizden öncekileri helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Münafese, dünya yarışı. Onun var, benim de olsun. Onun şöyle, benim de böyle. Bu dünya yarışından korkuyorum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya size açılacak buyuruyor. Gerçekten yavaş yavaş en fakir zamanlar Efendimizin zamanları, ondan sonra Hazreti Ömer zamanında, diğer halifeler zamanında dünyalıklar, ganimetler geldikçe Müslümanlar gerçekten zenginlemişler. Çok ferah, rahat günler görmüşler. Onları görünce Hazreti Ömer diyor ki Peygamber Efendimizin karnını doyuramadığı, açlıktan kıvrandığı, karnını doyurmak için şöyle zayıf, adi, insanların almayıp ağacın altına bıraktığı, yerde bıraktığı, eleyince kalburun altına geçen, yani böyle değersiz, kıymetsiz hurma bile bulamadı. Bulsa onu yiyip Efendimiz karnını doyuracaktı diyor. O günleri gördüm diyor. Beraber yaşamışlar zaten Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer. Bu açlığı beraber çekmişler. Onun için söylüyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Çünkü o dönemde İslam coğrafyası oldukça genişlemiş. Halifeler döneminde birçok ülke Müslümanların hakimiyet alanına girmişti. Müslümanlar elde ettikleri ganimetler ve sahip oldukları çeşitli dünyalık nimetlerle kısa sürede zengin olmuşlar. Bu arada bir takım mevki ve makamlara da kavuşmuşlardı. Vali olmuşlardı. Yani köle olarak satılan, hiçbir şey olmayan Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Medayne, İran'ın başkentine vali olmuştu. Ebu Hureyre radıyallahu anh, mescide yatıp kalkan, açlıktan karnına taş bağlayan Ebu Hureyre radıyallahu anh, Basra'ya vali olmuştu. Valiler, komutanlar, işte idareciler olmuşlardı. Peygamberimizin çok sıkıntı çeken sahabileri. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh, bunları önemseyenler olduğu gibi dünyalıklara kapılmayarak zühd hayatını tercih edenler de vardı. Dünyalık çoğalınca bunu önemseyenler de olmuş, önem vermeyenler de olmuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu durumu müşahede etmekte ve ashabı bu mühim konularda terbiye etmeye gayret sarf etmekteydi. Bunu yaparken de onlar için itirazsız örnek olan Resul-i Ekrem'in hayatını öne çıkarmayı uygun görüyordu. Örneği üsve-i hasene olan Müslümanların örneği Peygamberimiz her zaman için örnek gösterilir. Hazreti Ömer de örnek gösteriyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu vesileyle bir başka hakikati de bizlere hatırlatmış oldu. O da Peygamber Efendimizin ashabı açken ve yiyecek bir şey bulamazken kendisinin karnını doyurma cihetine gitmediği ve onlar nasıl yaşıyorsa onun da öyle yaşadığı hakikatidir. Ashabı doymadan, fakirler doymadan Peygamber Efendimiz de doymuyordu. Bu davranış örnek bir hayat için son derece önemli olup toplumu yönetenler açısından mutlaka üzerinde durulması ve rehber edinilmesi gereken bir vasıftır. Yani idareciler, idareleri altındaki insanların halini düşünmeli, teftiş etmeli, anlamalı, ona göre kendi hayatlarıyla mukayese etmeli. Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının hemen her safhasında dünyayı ve dünyalıkları öne çıkarmayan bir yaşayış tarzı, zühd hayatı yaşamıştı. Bizler Müslüman olarak bir hayatı örnek alacak ve ki bir kimseye benzemeye özeneceksek bu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmalı ve özentilerimiz de onun hayat tarzına uygun düşmelidir. Yani bugün maalesef gençlerimiz, çocuklarımız bakıyoruz belki büyüklerimiz de yıldız diyerek işte futbol yıldızı onun peşinde, sanat yıldızı onun peşinde, onların resimleri, onların hayatları, onların filmleri, onlarla vakit ziyan ediyor insanlar. Gerçek örneğinden hiç haberi yok. Gerçek yıldızımız Necim. Yıldız kelimesinin ebced hesabıyla karşılığı zaten Muhammed kelimesiyle aynıdır. Onun için ay yıldızımız nedir? Hilal ve yıldız. Hilal Allah lafzıyla aynıdır. Dolayısıyla simge olarak ebced hesabıyla hilal 66, Allah 66 toplamları. Hilal Allah'ın remzidir, Allah'ı temsil eder. Yıldızda, Necim'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i temsil eder. Allah ve Resulullah vardır bayrağımızda. Bizim yıldızımız Resulullah Efendimiz'dir. Onun için kendimize ve gençlerimize, evlatlarımıza yıldız, gerçek yıldızımızı tanıtamamanın acısı içerisindeyiz. Hakikaten bu konuda çok zayıfız, bu konuda çok başarısız olduk. Gerçek yıldızımızı gençlerimize tanıtmak boynumuzun borcu. Bunu mutlaka başarmamız gerekiyor kıymetli dinleyenler. Gerçek yıldızımızı tanıtamazsak insanlar başka yıldızlar peşinde koşuyorlar. Hadisten öğrendiklerimiz: 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zühd hayatının tercihi yoksulluk ve fakirlikle ilgili değildi. Efendimiz bugünkü idareciler gibi olsaydı kendisi saraylarda yaşardı. O pek çok dünyalığa sahip ve varlıklıyken bile bu hayatı tercih ediyordu. Geleni çünkü hemen dağıtıyordu Efendimiz. Hemen muhtaçlara ulaştırıyordu. 2. Peygamberimizin hayatı ashaba olduğu kadar ümmetine de örnek teşkil eder. Bu örneklik bütün zaman ve mekanları kapsar. Efendimiz'e dağ kadar, küçük bir tepe kadar olacak kadar ganimet malı cizye gelmişti Bahreyn'den. Efendimiz mescidin arka tarafına bir köşeye onları yığın dedi. Oraya yığdılar. Efendimiz geçti, namazını kıldırdı. Namazdan sonra döndü geldi. Onu bütün muhtaçlara dağıta dağıta bitirmeden kalkmadı. Kendisi isteseydi önce yarısını kendisine alabilirdi. Beşte birini kendisine alsa bile yeterdi. Ama hiçbir şey almadan dağıttı. Efendimiz bu şekilde bütün eline geçen malı öncelikle fakir ashabına dağıtıyordu. Bugün de öyle yapabilsek toplumda sıkıntı çeken kimse kalmaz. 4. Müslümanlar pek çok dünyalık imkanlara da sahip olsalar İslam'ın emrinin dışına çıkmamalı, dünyalıklara dalarak ibadet ve taati terk etme yoluna gitmemelidir. Estağfirullah. رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ. Öyle er kişiler ki diyor, onları ne ticaret ne alışveriş Allah'ın zikrinden, namazı kılmaktan, zekat vermekten asla alıkoyamaz. İçin böyle olur. Çünkü yakafuna yevmen tetekallebu fihil kulubu vel ebsar. Çünkü onlar korkudan gözlerin allak pullak olduğu o günden korkarlar. Kıyamet gününden korkarlar. Liyeczehumullahu ahsene me amelu ve yezidehum min fadlih. Allah Teala onlara yaptıkları iyiliğin en üstünüyle karşılık vermesi için böyle yaparlar. Böyle yaptıkları için Allah onlara yaptıklarının en üstünüyle karşılık verir. Allah'ın lütfu, merhameti ve kullara müjdesi. Yani insanın yaptığı ameller derece derece olur, düşüyor olur, yükseği olur ama Allah Teala onun yaptığı amelleri en yükseği seviyesinden karşılık veriyor. Vallahu yarzuku men yeşâ bi gayri hisab. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Sana hamdolsun ya Rabbi. Yani hamdinden aciziz gerçekten. İşte böyle er kişilere Cenab-ı Hak da bu şekilde mükafat vereceğini müjdeliyor. Onun için dünyalık elde etsek bile bu dünyalık bizi Allah'ın zikrinden, namazdan, zekattan, ibadetlerimizden asla alıkoymaması gerekiyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. O esnada benim evimin rafında bir parça arpadan başka bir canlının yiyeceği hiçbir şey yoktu. Bir parça arpa. Ben ondan uzun süre yedim. Sonra ölçtüm de tükeniverdi. Ölçünce bereketi kaçtı, tükendi diyor. Yani Efendimiz ailesine bu kadarcık bırakmıştı çünkü dağıtmıştı. Peygamber Efendimizin evindeki hayat tarzı, yiyecek ve içecekleri, eşyaları, çektikleri sıkıntılar ve benzeri hallerle ilgili pek çok rivayet hadis kitaplarımızın ilgili bahislerinde yer alır. Gerek müminlerin anneleri olan peygamber hanımları, gerekse konuyu bilen sahabe bize bu bilgileri en ince teferruatına kadar anlatmışlardır. Pek çok rivayetten Peygamber Efendimizin yiyeceklerinin ne kadar mütevazı ve sıradan gıdalar olduğunu, sahabilere kıyasla sofrasında daha seçkin yiyecekleri bulundurmadığını ve bilhassa yemek işini bir mesele edinmediğini öğrenmekteyiz. Resulullah Efendimiz vefat ettiğinde evinde bulunan yiyecek maddeleri de hayatının son anına kadar nasıl bir yaşayış tarzını devam ettirdiğinin önemli göstergelerinden biridir. Hazreti Ayşe validemizin ifadesine göre Resulullah Efendimizin ailesi 2 gün üst üste doya doya buğday ekmeği yememiş, 2 günün yiyeceğinden biri mutlaka kuru hurma olmuştur. Onun ve ailesinin yiyecekleri arasında adı en çok zikredilen arpa ekmeğidir. Bütün bunlar bizi Peygamber Efendimizin bazı pahalı ve nadir yiyecek maddelerinden kendisine uzak tuttuğunu veya onları yemeye uygun görmediğini, aynı şekilde böyle bir neticeye bizi götürmektedir. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın helal kıldığı hiçbir şeyi nefsine haram kılmamış ve yiyip içmemezlik etmemiştir. Şu kadar var ki belli bir yiyecek özlemi ve arayışı içinde olmamıştır. Ne bulduysa onu yemiş, bulduğuna hamd etmenin ve şükretmenin engin hazzını tatmıştır. Bugün belki arpa ekmeği, arpa unu lüks haline geldi, tersine döndü. Ama o zaman için arpa daha ucuz ve daha kolay bulunan bir yiyecek. Buğday daha lüks olduğu için arpa ekmeği yiyor Efendimiz. İşte yün elbise, Peygamber Efendimiz yün elbise giyer deyince bugünkü insanlar da o kaliteli giyiniyormuş. Şimdi yün elbise kaliteli hale geldi. O zaman için yün elbise daha sade, daha kolay ulaşılabilen, hayvancılıkla uğraştığı için insanların kendilerini hemen dokuyup yaptıkları bir elbisedir. Kumaş elbise daha lüks, daha pahalı bir elbisedir. Onun için Efendimiz arpa ekmeği yiyordu. Dünyanın mevcut bütün nimetlerine, altın ve gümüşüne sahip olma imkanı varken, evinde ve elinde bulunanlar bu sayılanlardan ibaretti. Bu durum onun dünyaya karşı ne kadar zühd içinde bulunduğunun da delilidir Peygamber Efendimizin. Kendisinin vefatından sonra müminlerin anneleri olan peygamber eşleri de aynı şekilde davranmış, hayatlarını zühd içinde geçirmeye itina göstermişler ve ümmete örnek olma vasıflarını sürdürmüşlerdir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu rivayette bize bir başka hakikati daha öğretmektedir. İnfak edilecek şeyleri ölçüp biçmemek esastır. Çünkü bu davranışın altında dünya malına karşı hırslı olmak, verilen veya harcanan şeyin tükeneceği korkusuna düşmek ve cimrilik duygusuna kapılmak vardır. Bu ise Allah'a teslimiyet ruhuna aykırı olup tedbirde aşırı gitmeyi ifade eder. Halbuki Allah yolunda sarf ederken çok hesabi olmamak gerekir. Fakat alışverişte borç vermede eksiksiz ölçme ve tartma tavsiye edilmiştir. Alışveriş ederken, borç öderken, borç alırken eksiksiz ölçeceksin ama infak ederken fazla ölçme. Fakat ayrıca aile erzakını ölçüp tartmanın bereket vesilesi olduğu hadiste haber verilmiş, aile azığının miktarı ailece bilinerek ona göre hareket etmeleri ve hazırlıklı bulunmaları için bu durum caiz görülmüştür. Hazreti Ayşe validemiz ölçüne göre, ona göre. Nitekim Resul-i Ekrem'in ailesine ait bir senelik gıda maddesini evinde bulundurduğu sahih rivayetlerde bildirilmiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimizin azığınızı ölçünüz, istifadeniz artar, o size bereketli kılınır hadisindeki emri ile buradaki tavsiye arasında bir aykırılık söz konusu değildir. Efendimiz bir yıllık ailelerine azık ayırı verirdi ama tabii ki onlar bir yıl onu kullanmazlardı. Yani onu infak ederek daha erken vakitte bitirirler. Cenab-ı Hak onlara yine ummadıkları yerden farklı rızıklar gönderirdi. Efendimiz ne buyurmuş? Azığınızı ölçün, istifadeniz artar, o size bereketli kılınır. Hadisten öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her safhasında zühd anlayışı ve yaşayışı içinde olmuştur. İki peygamberimizin eşleri olan müminlerin anneleri Resul-i Ekrem'in vefatından sonra o hayattayken sürdürdükleri zühd hayatını devam ettirmişlerdir. Üç peygamber efendimizin zahidane bir hayat sürmesi dünya malına ve mülküne sahip olmadığı için değil, aksine her türlü maddi imkana sahip olduğu halde tercih ettiği bir hayat tarzıdır. İnfak ederek kendisi zühdü tercih ediyor. 4. Alışveriş esnasında başkalarının hakkına riayet için ölçüp tartmak ve bunları doğru yapmak dinimizin önemli prensiplerinden biridir. Aile erzakının yeterliliğini hesaplamak ve buna göre hareket etmek için ölçmek caizdir. Geçinebilir mi, geçinemez mi, ne kadar kira verecek, ne kadar fatura ödeyecek, ne kadar yiyip içecek, bunların hesabını yapmak caizdir. 5. Allah rızası için bir şey verirken ölçmek, tartmak, ince eleyip sık dokunmak hoş karşılanmamıştır. İnfak ederken. Çünkü insanı buna sevk eden cimrilik duygusu Allah'a teslimiyet noksanlığı anlamına gelir. Bugünkü programımızın da sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.